İyi akşamlar. Günün sonunda da bu Perşembe akşamı da sizlerleyiz. Yine geçen hafta boyunca gelişen olaylardan seçtiğimiz 3 başlıkla programımıza başlayacağız. Evet Çağlar, gene tabii kadrolu gündemimiz Suriye. 3 numarada yer alıyor. Bir türlü 3 numaradan aşağı düşemedi bu aralar.
Giderek daha öne gelmek için hazırlanıyor gibi.
Bir de cıvıdı sanki biraz. Sen ne diyorsun? Bu? Yani Trump bu işi biraz...
Yani ya Trump, şaka gibi olmaya Trump bu işten sıyrılmaya çalışıyor elbet bir biçimde. Ondan kaynaklı bir durum var. Ama Türkiye'nin içine düştüğü durum giderek daha bizim söylediğimiz o komedi sahnesine doğru geliyor. Çünkü işte Trump'ın Türkiye tarihinde görmediğimiz biçimde Türkiye'yi küçük düşüren bir çıkışı oldu. Evet. Türkiye'yi mahvederiz diye. Üstelik sadece Türkiye değil, herhangi bir NATO ülkesine yapmamış.
Eskiden aba altından gösterirlerdi sopayı, artık tweetliyorlar yani.
Ve o dünya 5'ten büyüktür çıkışlarıyla tanıdığımız Erdoğan da buna üzüldüğünü söyleyerek.
Tabii, üzüldüğünü bazı söyleyerek. İfadeleri bizi üzdü dedi tam olarak.
Bununla yetinmedi elbette. Daha açacağımız başlıklar var. Ama bu Türkiye için Erdoğan'ın ve AKP'nin düşündüğünden daha riskli bir atmosferi de barındırıyor.
Evet, bu tampon bölge mücadelesine herhalde bir noktada değineceğiz, o sürece değineceğiz.
Ona ve Türkiye'nin kendi silahıyla nasıl vurulduğu mevzuna belki biraz bakacağız.
Evet, yıllardır dile getirilen bu tampon bölge talebi, Türkiye her fırsatta bunu dillendiriyordu. Ta Obama döneminden beri vardı.
Tabii 2012'den beri.
Şimdi bir şekilde orada bir tampon bölge oluşsa bile acaba bu Türkiye için nasıl çalışacak?
Buna Türkiye'nin de yani Ankara yönetiminin de kafası karışık. Çünkü işte 2 gün önce İbrahim Kalın, saray sözcüsü, işte bu Türkiye'nin garantörlüğünde olacak bir iş, Türkiye'nin kontrolünde olacak bir güvenli bölge olacak dedi.
Bugün Çavuşoğlu başka bir şey söyledi.
Bu sabah da Dışişleri Bakanı. Bir görüşelim Amerikalılarla, aklımızdaki güvenli bölge ne kadar birbirine uyuyor uymuyor bilmiyoruz, onu anlayacağız dedi.
O demek ki uymuyormuş yani.
Ya bilmiyorlar. Yani atladılar bir topun üstüne ama bunun ne olduğunu bilmiyorlar. Üstelik gözüken tabloda elimizdeki veri şunu gösteriyor ki böyle bir şey ola ki gerçekleşirse bu fiilen Türkiye'yi Orta Doğu'dan izole eden bir hat haline gelecek. Bununla da yetinmeyecek mesele. Çünkü işin ikinci bir boyutu da İdlib ayağı olacak. İdlib ayağında Türkiye'yi niye Rusya bu kadar destekliyordu? Çünkü Türkiye'nin verdiği sözler vardı. İşte 10-15 kilometrelik bir silahsızlanma bölgesi olacaktı. M4 ve M5 yolları, yani Halep'ten Laskiye'ye giden ve Halep'ten Şam'a giden
bağlantı hala kapalı yolları değil mi?
Açacaktı Türkiye bunları. Aynı zamanda orada terör örgütü olarak gösterilen, yani BM'de kabul görmüş terör örgütlerini etkisiz hale getirecek Türkiye. O günden bugüne, yani işte Eylül ayından bugüne kadar gelinen süreçte ne oldu? Bölgenin tamamı Türkiye'nin de terör örgütü kabul ettiği ama bir şekilde ilişki haline de olduğu Nusra cephesi tarafından ele geçirildi. M4 ve M5 yolları elbette açılmadı. Buradaki El-Kaide bağlantılı örgütlerin hakimiyeti daha da gelişti.
Bu arada yeniden bir harekattan bahsedilir oldu değil mi?
Rusya'nın Türkiye'yi bu kadar hoş görmesinin temel sebebi de Amerika ile olan gerilimde Türkiye'nin bir ara oyuncu olarak değerlendirilmesiydi.
İşine geliyordu.
Türkiye elbette. Türkiye böyle bir süreçte işte Fırat'ın doğusunu hemen bir güvenli bölge yapalım, Amerika ile uzlaşalım tadına geldi ve 2 günden beri...
İşte önden TOKİ girecekti zaten biliyorsun. İşte
o dünyanın en tabii çapsız söylemlerinden bir tanesi. Yani 500 metrekarelik yere ev yapacağız, ona işte bahçe koyacağız. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir işten...
Deli geçer arsa ofisi gibi.
Yani sanki babanızın arsasına gidiyorsunuz bir, ikincisi oraya TOKİ'yle gidiyorsunuz. Ve finansmanını da Batı'dan bekliyorsunuz.
Tabii.
Şimdi işin bir tarafı bu, böyle komik, çarpık bir denklem var. Diğer tarafta...
Emperyalizmi yanlış anlamış.
Tabii şimdi öyle olmazsa olacağım derken başka bir şey.
Elin taşıyla elin kuşuna vuracak.
Müsait olma niyetine bürünmüş durumda. Evet, şimdi Kürtlerin burada düştüğü tablo daha da komik.
İşte onları da oturtacaktı villalara. Herkes mutlu mesut yaşayacaktı.
Tabii yani. PYD'den de bir açıklama geldi işte. Biz uluslararası işgal istemiyoruz ama Türkiye ile burada anlaşabiliriz. ABD de bizi korursa. Şimdi
onlar da ayrı
dediler. Uluslararası müdahale istemiyorsun, dış müdahale istemiyorsun.
BM gelsin diyor bir taraftan.
Şimdi BM... Bir, zaten o Rusya veto eder. Öyle bir
anlamıyor.
İki, dış müdahale ederken Amerika bizi korusun diyorsun. Amerika içsel bir olgu mu? Türkiye ile iş yaparız diyorsun. Türkiye Suriye'nin içinde mi?
Ne yapıyor? Mavi boncuk mu dağıtıyor?
Yani ha, bu böyle komik, böyle düşkün tadında haline gelmek her tarafın komik hale geldiğini gösteriyor. Ve bu başka bir şeyin önünü açıyor bir yandan. Şimdi öngörebileceğimiz birkaç şey var. Türkiye bu anlamda birkaç adım daha atarsa... Suriye hükümeti cihatçıların işgali altında olan ve Türkiye'nin garantörlüğünde olan İdlib bölgesinde bir askeri operasyon başlatacak. Evet. Bunun Şam'dan sinyalleri güçlü biçimde geliyor. Rusya da bu denklemi devam ettirecek. İşin bir diğer boyutu hemen Fırat'ın doğusuna geçersek de yani Türkiye burada işte ne olduğunu bilmediği bir güvenli bölge meselesini atladı. Şimdi ne olduğunu bilmediğini işte programın başında da söyledik. Bilmiyorlar çünkü işte Çavuşoğlu'nun açıklaması ortada, Kalın'ın açıklaması ortada. Ve bu Türkiye'ye bir bariyer haline gelebilir.
E tabi canım yani.
Bu bariyer Türkiye'nin Orta Doğu'yla bağlantısını kesebilir. Zaten sizin Şam'la bir bağlantınız şu denklemde kalmadı.
Dönecek işte Irak'taki bölgenin oluşum sürecinin bir benzeri haline gelir. Bu Türkiye için ne kadar şey olursa yani.
Bu Türkiye için daha acı olur.
Tabii daha acı
olur. Neden daha acı olur? Çünkü şimdi Irak'ın devlet yapısıyla Suriye'nin devlet yapısı, toplumsal yapısı bir değil.
Evet.
Irak Saddam Hüseyin döneminden beri zaten ta 90'lardan itibaren bu 37. paralelin üstünün koparılmasıyla beraber zaten yalnız bir de yalnız bir ülkeydi Irak. Yani Irak'ın uluslararası alanda destekçisi de yoktu. Hele hele Sovyetler Birliği'nin çözüldüğü, dünya denkleminden çıktığı bir yerde Amerika istediği gibi koşturabiliyordu. Şimdi Suriye'nin uluslararası güçlü destekçileri var. Yani Rusya dünya siyasetine yeniden döndü Suriye bölgede. Sahasında. Şimdi İran diyorsunuz, İran küçümsenecek bir ülke değil. Yani şimdi Türkiye'nin Orta Doğu'daki gücü nedir? Türkiye kendi sınırının öteye geçemeyen bir ülke. Bir de işte İdlib'de işte bu Zeytin Dalı'yla falan şimdilik ele geçirdiği birkaç küçük bölge var. Bir işte İstanbul kadar toprağı olan Katar var. Bunun dışındaki ülkelerle Türkiye'nin bir ilişkisi dahi yok. Düşmanlık ilişkisi dışında Orta Doğu'da. Oysa Suriye böyle değil.
E tabi Suriye'deki denklem hiçbir şekilde öyle gelişmez.
Ve İran da böyle değil. Yani şimdi siz İran dediğiniz ülkenin bir eli Lübnan'dadır, bir eli Yemen'dedir. Burayla güçlü ilişkileri vardır. Filistin direnişi şu an tamamen İran ve Suriye eksenlidir.
Yani bu da aslında sonunda sanki bir Suriye Kürt bölgesel yönetimi oluşacak gibi görünüyor ama yani.
Yani oluşursa...
Bir sürü bir senaryo çatışsa da sanki buraya gidiyor iş yani.
Yani şöyle, şimdi savaş öncesindeki döneme dönülmeyecek. Bu, bu aşikar. Yani elimizde kesin olan tek bir veri varsa bu. Ama savaş öncesi döneme dönülmeyecekken iş nereye gider? Bunu kestirmek güç. Çünkü işte Irak'ta Barzani yönetimi bu tuzağa düştü. Yani ABD'ye fazla güvenme tuzağına düştü. Bir yandan bağımsızlık ilan ettiler. İşte 15 gün sonra Irak ordusu Erbil'e de girecek mi? Bir tartışmaya başladılar.
Tabii tabii öyle kolay olmuyor işler. Yani.
Üstelik yani Suriye Irak kadar zayıf bir devlet, bir gelenekte değil.
Diyelim ve hemen gündemimizin ikinci maddesine geçelim. Tabii ki ikinci sabit gündem maddemiz ekonomi. Yerli ve milli ithalat hamlesi dedik.
Eğlenceli başlık. Üstelik bugün bir de müjdeyle karşılaştı. O
evet hemen halkımıza müjdeyi ilet
tabii,
istersen.
Ekonomi sen bakanı sayın, yani bakan diyoruz ama tekrar düzeltmek lazım. Bunlar sekreterdir. Sekreter, evet. Çünkü seçilmiş değillerdir, atanmış bürokratlardır en sonu baktığımızda. Bu bürokratlardan damat olanı bir açıklama yaptı, bir müjde verdi. Dedi ki biz hazine ihracına başlıyoruz. Japonya'ya bu müjdeyi halkımıza veriyorum.
Sağ olsun.
İnşallah bu görüşmelerin sonucunda kısa sürede neticeye varacağız dedi.
Şey gibi değil mi?
Böyle kurunca.
Tabii şey çok sevimli bir şekilde tefecilere çek kırdırmaya başlıyoruz deyip sevinerek tweet
atmaya başlıyoruz. Tabii cümleyi böyle kurunca. Hani
düşünsene bir esnaf böyle bir şey atsa, tweet atsa bütün alacakları kapıya dizilir.
E tabii çünkü hani müşterileri belki anlamaz mevzuyu, sevinirler.
Ama alacakları anlar yani.
Ama alacakları anlar. Şimdi Türkiye'nin düşürülü durumda ne yazık ki böyle komik bir durum. Yani tahvil ihraç ediyoruz demek, bunu Japonya'dan borç alıyoruz demek.
Tabii.
Yani ve Japonya'dan şöyle borç alamıyorsunuz. Görüşme yapmadan alamıyorsunuz. Yani Japonya'ya ricacı gidiyorsunuz bana borç ver diye.
Evet.
Yani ülkede hani şu an pazarladıkları işte ekonomi şöyle iyi, böyle iyi vesairenin altında yatan tablo bu.
Kuruş bir para diyelim yani 3 kuruş için yani her şey yapılabilecek noktada şu anda.
Tabii tabii tabii. Yani borç almak için şu an Japonya'nın kapısına gittiniz.
Bir de ne faizle?
Bunları bilmiyoruz. Yani koşulları açıklamadı. Yani
7.2 dolara faiz verildi en son ihracatta. İçeride millete döviz bozdurun diyorlardı. Şimdi döviz tahvili satmaya çalışıyorlar. O belli süreyleydi. O süreyi de ucu açık olarak uzattılar.
Şimdi yerli ve milli...
%4 bir... veriyorlar. %4'ü alan yok. %7 yabancı sermaye alıyor.
Tabii yerli ve milli bir kararla işte soğan ithalatındaki gümrük vergileri sıfırlandı.
Yani stokçulardaydı. Bu stokçuları yakalayıp da soğanları serbest bıraksalardı hiç gerekmezdi ki bunlar.
Çünkü yani tamam siz televizyona çıkar
şov yaparsınız. Patates soğanı yerinde yakalasan hiç bunlar olmayacak.
Kafası çalışmıyor muamelesi yaparsınız da Yani sizin patates, soğan dediğiniz şey depolanır zaten. Bunu anlattık.
Evet.
Yani depolanmayan patates mi olur? İşte yani, patates hasat alırsınız bir sonraki döneme kadar. Soğanda da iki dönem hasat alırsınız. Bir erken hasat, bir geç hasat.
En azından sayın seyircilerimiz için de kışlık soğanını, patatesini çuval basında alıp da balkonuna koyan vardır herhalde yani.
İşte terörist muamelesi yapıldı o insanlara. Uzun süre boyunca sadece peki bu bahsettiğimiz kararlar mı? Bunlarla sınırlı kalmadı. Şimdi Kasım ayı verileri gelmeye başladı. Hı hı. Kasım ayı verileri geldikçe neyi görüyoruz? Ekonomideki krizin yavaş yavaş etkilerinin ön izlerinin belirmeye başladı. Ön izleri diyoruz. Yani daha kriz ortaya çıkmadı.
Evet.
Şimdi Kasım ayı bu anlamda önemli. Üstelik bu veriler artarak, büyüyerek devam edecek. Şimdi bir de bugün bakan bir müjde daha verdi. Yani sekreter. Marketlere baskı yapacak. Marketlerle görüşeceğiz fiyatları.
Ne görüşeceksin?
Türkçesi baskı yapmak. Şimdi bir, yani ben serbest piyasa yanlısı bir insan hiç olmadım. Sen de böyle değilsin. Ama biz oturduk burada. Serbest piyasa böyle bir şey değil diye anlatıyoruz.
Ve savunmak zorunda kalıyoruz.
Tabii. Üstelik serbest piyasa koşullarında böyle baskı kurarsanız bunun ciddi bedelleri olur.
Ters teper.
Çok ciddi bedelli olur üstelik. Yani bunun 90'larda, 94'te tabii, özellikle bu işi...
Karaborsa yaratırsın, bir sürü şey yaratırsın.
94'te hükümet bunu yaptı.
Tabii.
Sonra başımıza neler geldi gördük birden. Evet. Hani Erdoğan geçen hafta söylemişti işte CHP yönetiminde. Oysa o dönem Erdoğan'ın da İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönem Refah Yol iktidarında... Tabii. Enflasyon %100'e çıktı.
Tabii canım.
Niye çıktı? Çünkü aynı baskıyı o dönemde yaptılar. Yani siz kara borsanın önünü açarsınız. Senin de söylediğin gibi.
Evet,
başka bir şey yaramaz.
Ardı ardına da hem ithalat vergileri sıfırlanıyor. Bu arada tabii yani öyle bir şey ki yani karanlıkta yönünü bulmaya çalışan bir ekonomi yönetimi var. Şimdi sen soğan ekecek adam hiç ekmeyecek.
Niye eksin?
Yani gümrüğü sıfırsa ithalatçı ithal edecek.
Tabii.
O depolar gene dolacak soğanla.
Tabii.
Yani sonuçta alıp herhalde gümrükten çekip markete koymuyorsun.
Bir depoya koyacaksın. Şimdi hiçbir esprisi kalmadı.
Şimdi çiftçi ne düşünür? Yani soğan geçen yıl soğan eken adam bu sene ne düşünecek? Oraya ne yapacak yani?
Şimdi dün bir yandaş kanal, bir gazete işte Antalya'da işte bilmem kaç kuruşa 4 liraya gelen domates İstanbul'a nasıl 14 liraya geliyor diye bir başlık yaptı. İşte bunlar faizcidir, gelir, bunlar tefecidir vesaire. Tabii, tabii. Şimdi çok basit. Bak tam bu Türkiye ekonomisinin girizgah meselesi. Hı. Yani Antalya'dan kamyonla çıkarsın. İstanbul haline getiriyorsan Antalya halinden. Hı. Gelirsin Osman Gazi Köprüsü'nden geçersin. Geçerken verirsin gidiş dönüş 250-300 lira para.
Kamyon daha fazla olur.
Tek geçişte. Evet. Yani 300 lira.
Daha bile yukarıdır.
Otobanı da kattığın zaman o iş 500 liraya geliyor. Yetti mi? Yetmedi. Sonra seni 3. köprüye atar.
Tabii canım.
150 kilometreden fazladan yol yaparsın. 3. köprüden geçersin. Bir 200-300 lira doğru atarsın.
Tabii.
Mazotun zaten 6,5-7 lira ya geldi.
Tabii canım 800 kilometre yol tabii canım.
Şimdi tüm bunları yani o hani
siz nakliye
yol payı. Yaptık. Tabii. İşte köprü yaptık. Hı-hı. Bedelidir bu.
Yani tabii tabii sırf nakliye sen, olarak 1 liradan fazla para biniyor.
Bunun örneklerini biz bir programda anlattık. Hı-hı. Yani Çin'in yaptığı 57 kilometrelik köprü, hı-hı, Türkiye'nin yaptığı 1,5 kilometrelik köprünün 3'te 1'i fiyatına oldu. 57 kilometre neresi, 1,5 kilometre neresi? Ona rağmen Çin bizim 3'te 1'i fiyatımıza yaptı o köprüyü.
Evet evet yani bütün otoyol maliyetleri, çünkü işte köprü maliyetleri, bütün bu yapı etmelerin yani Sayıştay da işin içinden çıkamıyor ya. Yani.
Çünkü bunların hepsinin bir bedeli var. Bir
ama yani şimdi var. Olmayan köprüyü bilmem kaç milyon dolar harcanmış gibi gösterilen bir ülkede olan köprüye ne yapmazlar?
Tabii.
Yani şimdi olmayanını işte 300 milyon dolar para harcıyorsan var burada köprü yapılmışı var. Herhalde o yani
var işte şimdi Denizli
milyar dolar olmasa, şey olmaz.
Denizli Belediyesi, deniz olmayan Denizli'ye marina kurdu.
İşte al.
Yani üstelik de 1,5 milyon harcadı buna. Deniz nerede? Yok. Marina nerede?
Yok.
İnek işte. Ama 1,5 milyon yandaşa kaçtı filan. Yani sen böyle bir paralel ekonomi kurduysan şimdi çünkü bu köprüler filan hani herkes diyor işte yandaşlara sadece yandaşlara peşkeş çekilmiyor bu işler. Tabii burada canım. Bir paralel ekonomi var. Bu paralel ekonomi Türkiye'nin her yerinde dolaşıyor.
Bu Türkiye sosyolojisini, Türk toplumunun yapısını değiştirmek için gerekli olan bir sermaye grubu yaratmanın bedeli aslında.
Tabii.
Yani sen bir işte cumhuriyetin yarattığı bir sonuçta zengin sermaye grubu vardı. Farkındaysa onlar gidiyorlar.
Hı.
Yani ya vatandaşlık değiştiriyor ya salıp savuyor. Yani gidebilen zaten gidiyor da hani ama yapısal olarak değişim yani sermaye grubu işte cumhuriyet grubundan daha işte gerici dindar kesimlerin eline geçip derinleştirilmeye çalışılıyor ki bu elle toplumsal dönüşüm daha hızlı yapılabilsin. Bununla ilgili de tabii kök olmadığı için hani bir işte ne Koçları Sabancıları dediğin zaman cumhuriyetle yaşıt insanlar böyle bir grup olmayınca ne yapacaksın? Legal yollardan işte bir para kazanma yolu olmayacağına göre işte bu şekilde anca.
Bir de bu işin altyapısı olmadığı için, yani sen uluslararası arenada rekabet edemediğin için, evet, Türkiye içinde korunaklı bir bölge isteyeceksin. Bu korunaklı bölgede kimse işi bilmediği için herkes neyi nereden daha fazla yontarız derdine düşecek. İşte evet, şimdi bunların da kimi yansımaları olacak. Ne Ankara'da gördük. Sinyalizasyon olmayan yerde kaza yaptırdın. Evet. İstanbul'da sinyalizasyon olmayan yere tren yolu attı kurdun. O da kaza yaptı.
Diyelim ve birinci maddeye geçelim. Seçimler. Ecdat sandığa koşuyor dedik.
Tabii şimdi ülke insanı seçime giderken büyük umutla şeyi aramaya başladı. İşte görmediği büyük dinisi hangi sandıkta oy kullanacak. Büyük dedesi işte 3 kuşak önceki dedesi nerede? Niye? Çünkü İşte 165 yaşında, 170 yaşında seçmenler birden türedi. Evet, evet. Ahırda 100 kişi yaşamaya başladı. İşte bir eve 1108 kişi kaydedildi. Ahırlarda, işte depolarda birden gayipten seçmenler türemeye başladı. Bu işin karşı tarafında bunun hesabını soracak ana muhalefet partisi lideri açık açık biz YSK'ya güvenmiyoruz diyorsun, dedi. Ama seçime girmeye devam etti. Gibi bir dizi.
Şimdi şeyi sormak lazım. Şu an bu şaibeler, bu işte adı geçen şeylerin bir dökümü yapılıp, bütün Türkiye'de bir taraması yapılıp, nerede ne kadar sapma var tespit edilip, bunlar kanun nezdinde takip ediliyor mu? Bunlar için bir önlem alınıyor mu? Yani bunu da yapması gereken herhalde başta ana muhalefet olmak üzere muhalefet partileri yapacak.
Şimdi bu iş nereden başlar ama biliyor musun? Bu iş şuradan başlar. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım. Hı hı. Binali Yıldırım anayasaya aykırı biçimde aday mı? Tabii anayasaya bir şey, aykırı biçimde aday. Hı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu buna ne dedi? Tamam, anayasaya aykırı ama biz Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyeceğiz.
Bugün de şey dedi işte, niye Binali Bey'le uğraşalım? Zaten anayasa askıda dedi.
Şimdi anayasanın askıda olduğu bir ülkede sen...
Niye siyaset yapıyorsun ki? Hala... Yani bu cümleyi söylüyorsan, yani tamam şimdi anayasa askıya alınmıştır deyince o ülkede bir darbe yapılmış demektir bunun adı.
Tabii.
Bir anlamda değil mi? Anayasayı rafa kaldırmak ne? Bu demek tam olarak. Eğer böyle düşünüyorsan yani... Öyledir, değildir, ayrı bir konu. Öyle düşünüyorsun, o zaman senin siyaset yapma şeklini, seçimlere bakışını kökünden değiştirmen lazım.
Elbette.
Yani nasıl olacak ki?
Şimdi YSK diyorsun.
Yani sanki bir hafif bir lafmış gibi söylüyor. Bu dediğin şey yani çok önemli bir şey. O zaman o lafın altını doldurman lazım.
Üstelik Binali Bey buna seçimler siyasi faaliyetler değildir diyerek açıklama getiriyor.
Evet.
Şimdi burada... YSK'da yasa değişiyor. Seçim normalde Türkiye'de Cumhuriyeti yasalarında seçim kanunu hakkında yapılan bir değişiklik bir sene içinde yapılacak seçimler için geçerli olamaz.
Evet.
Şimdi YSK, aynı YSK gidiyor. Evet. Şimdi YSK'ya başvuracaklar Binali Bey'in adaylığının şüpheli olduğuna göre. Şimdi hukuk dışı bir biçimde adaylığı görevine devam eden YSK var.
Evet.
Zaten sen bir önceki seçimde YSK ile başın belaya girdi mi? Evet. Girdi. Seçim başladıktan sonra YSK imzasız mühürsüz ne getirirsen getir abi.
Dedim ama dedim. Bu seçimde herhalde en çok konuşacağımız bu aşırı süper yaşlı seçmenlerimizin katılacak olması.
Biz bununla, birini bulduk.
Evet, birini bulduk. Sayın seyirciler, bu seçimlerde öne çıkan en ilginç durumlardan bir tanesi de süper yaşlı vatandaş sayısındaki kayda değer artış. İçlerinde Allah uzun ömürler versin bir kişi var ki açık ara öne çıkıyor. Evet. Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarına göre 1854 doğumlu, evet yanlış duymadınız, 1854 doğumlu, yani 165 yaşındaki Ayşe İkinci, Kayseri Melikgazi'de ömründe ilk kez seçmen listelerinde yer alıyor. Kendisini önce FaceTime bulduk, ekledik. Sonra biraz yazıştık ve telefonla bize katılmaya ikna ettik. Evet Ayşe Anneciğim, merhaba. Merhabalar, nasılsınız?
Yavrum bağır bağır, kulaklarım işitmiyor, bağır.
Teyzeciğim, ilk defa seçimde oy kullanacaksınız. Duygularınızı alabilir miyiz?
Evladım, valla ilk kez kadınlara seçilme hakkı. Dur bakayım, kaçtı o? 1930.
Evet, 1930.
1930'da verildi. Ben o yıl tam 76 yaşındaydım.
Allah uzun ömürler versin.
Az olsun, işte ben o zaman yatalak hastaydım. Oy vermek kısmet olmadı beni o zaman. Şimdi sağ olsun belediye ambulansla alıyor, sandığa kadar götürüyor. Ben de dünya gözüyle oyumu kullanayım diyorum.
Ne güzel. Ayşe teyzeciğim, Nineciğim hayal diyeceğim edin. Artık daha üstü bir kelime olsa onu söyleyeceğim ama.
Büyük yine.
Bir anlamda...
Bağır yavrum, bağır azıcık, bağır.
Yaşayan tarih sayılırsınız.
Evet,
buradan tarih. Bakınca önümüzdeki seçimleri nasıl değerlendirirsiniz?
Vallahi yavrum, ben seçimde çok bilmiyorum ama şimdi sana söyleyecek olursam yani... ben 33 yıl mutlak yiyet, 2 tane meşrut yiyet. Bir cumhuriyet, biri başarısız 4 tane darbe, tam 65 hükümet, 2 cihan savaşı, tehcir, mübadele, göçler, daha neler neler gördüm ömrü hayatımda. Ama 165 yaşındaki kadını mezarından kaldırıp seçmen kütüğüne kaydedecek bir kafa görmedim ben. Vallahi bu yaştan sonra insanın deist olacağı geliyor. Ne diyeyim? Allah size kolaylık versin yavrum.
Peki Ayşe Yeneciğim, çok teşekkür ediyoruz.
Sağ ol evladım.
Evet, programımızın ilk yarısının sonuna geldik. İkinci yarıda yine bu konuyla birazcık bağlantılı olarak Sayın İlahiyatçı Cemil Kılıç bizimle olacak.
Evet.
Aforoz edilmiş ilahiyatçı mı desek ne desek artık. Aforoz kurumu da Türkiye'de artık İslam'da bir yer edinecek gibi görünüyor.
Tabii şimdi önce işte Rakçı İmam.
Evet.
Türkiye İslam dininin uymuyor evet. diye böyle İslam dini adına karar verebilecek bir kurumsallık üzerinden ihraç edildi. Şimdi de Cemil Hoca hem görevinden alındı hem de ölüm tehdidiyle yapılıyor. Hem de bunun emri Yeni Türkiye'nin resmi gazetesi
evet, Yeni Akit'ten geldi.
Yeni Akit'ten geldi.
Az sonra bu konularla birlikte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Merhabalar. Günün sonundanın ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Stüdyo konuğumuz son günlerde gündeme oturan diyelim artık ilahiyatçı Cemil Kılıç. Hocam hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum.
Geçmiş sağ olsun.
Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
Gerçi bu sıra sık sık böyle bir gündem oluşuyor Türkiye'de.
Ya Türkiye başka bir İslam anlayışı meselesini, yani hem bir din anlayışı getiriyor hem bir İslam anlayışı getiriyor. Burada hükümetin İslam anlayışına uymayan herkesin yani. Düşman ilan edildiği, kafir ilan edildiği, din dışı ilan edildiği bir aslında fiili şeriat uygulaması bu.
Hocam biraz şeyden girelim. Yani bir maceranızı kısaca bize anlatırsanız onun üzerine de sizin durumunuzdan ülkedeki durumuna doğru bir bakış atalım.
Evet, ben yaklaşık 20 yıldır din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapıyorum.
Neredeyse emekli olacaksın.
Yani evet öyle diyebiliriz. Bir 5 yıl daha var yani prim itibariyle diyelim.
Yaş dişinizi kapadınız mı hocam? Kimse ağzını açmıyor ülkede.
Evet, evet. 20 yıldır bu mesleği yapmaya çalışıyorum. 20 yıllık süreçte 20'yi geçtikten sonra saymaktan vazgeçtim. Çok soruşturma geçirdim. Yani neredeyse her yıla soruşturma düşüyordu. Pek çok cezalar aldık. Sebep de din kültürü ve ahlak bilgisi ders müfredatındaki anlayışa muhalefet etmemiz, konulara itiraz etmemiz. Bu noktada sadece yani kendi özel çevremde değil, bizzat bakanlık nezdinde de ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar giden süreçte de yer aldım.
Bayağı bir dost edinmişsiniz
evet,
bu süreçte.
Evet, evet. Dolayısıyla bu birikimin neticesinde diyelim, en son geçen yıl bir oluşum gerçekleştirdik. 10-12 ilahiyatçı arkadaşla beraber. Atatürkçü, Cumhuriyetçi ilahiyatçılar diye. İki bildiri yayınladık. Bildirilerde Diyaneti, hükümeti, devletin tüm kurum ve kuruluşlarını laiklik ilkesine uygun davranmaya davet ettik. Tabii bunlar çok büyük tepki
çekti. Hiç yapılmayacak iş yapmışsınız hocam.
Çok büyük yapılması lazım gelen aslında mutlaka. Diyelim tabii yani.
Ki yani laikliğin özellikle sizin hakkınızda alınan karar da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.
Evet,
yani
evet.
Şimdi bu ülkede inanan insanlar var, inanmayan insanlar var. Başka din, farklı dinlere inanan insanlar var.
Ki araştırmalar inanmayanların sayısını artış gösteriyor. 16
evet.
yıllık
evet,
uğraş
ve tüm bunlarda tek bir yani onlarca inanış arasından tek bir tanesini kabul etmeyeni aforoz
eden bir... tanesinin de tek bir tane yorumu.
Evet, tabii aforoz eden bir algı var. Şimdi evet. laiklik işte o yüzden özellikle bugün...
Lazım. Evet, inanana lazım aslında.
Önemi özellikle ortaya çıkıyor. Yani Müslümanı İslamcının şerrinden koruma adına... laikliğin
Mutlak.
Ön plana çıkıyor.
Çok güzel bir cümle. Tebrik ederim sizi. Müslümanı İslamcının şerrinden korumak. Evet. Hakikaten güzel oldu. Evet. Aynen onu yaşıyoruz aslında bu süreçte de. Şunu netlikle ifade edelim. Kaldığım yerden devam edeyim isterseniz. Yani farklı bir şey söylediğinizde özellikle din alanında müthiş bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz Türkiye'de. Özellikle son yıllarda bu böyle. Çünkü artık bir zihniyet hakim kılınmaya çalışılıyor. Resmi Müslümanlık, resmi İslam, devlet İslamı, devletleşmiş bir din. Din devletleşince Allah da devlet oluyor. İbadetler de devlete yapılıyor, devlet başkanına yapılıyor. Bunun İslam tarihinde kökleri var. Yani
muhalefet de kafirlik haline geliyor.
Tabii tabii. O zaman muhalefet ettiğiniz zaman hükümete, devlete siz sanki başka bir dinin artık temsilcisiymişsiniz gibi oluyorsunuz. Yani devletin dinini reddetmiş oluyorsunuz. Bunun kökleri Muaviye'de şöyle tezahür etti. Mesela Muaviye kendisini ene zillullahi fil ard, ben Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim dedi. Biliyorum ki dedi İslam ümmetine çoğunluğunuz beni istemiyor ama beni Allah istedi ve ben sizin başınıza lider olarak geldim. Bu Allah'ın takdiridir. Bana muhalefet Allah'a muhalefettir. Bana itiraz Allah'a itirazdır.
Allah'a itirazın cezası da bellidir.
Bellidir. Yani, ben halifetullahım. Ene halifetullah dedi. Ben Allah'ın halifesiyim. Evvelkiler peygamberin halifesiyim diyorlar da o direkt kendisini Allah'ın halifesi olarak nitelendirdi.
Şimdi, aracıyı ortadan kaldırdı. Evet,
yani aslında çok uzaklardaki varlıklar dünyasının dışındaki, kainatın dışındaki neredeyse yoklukla müsavi, eşit, özdeş Allah mefhumunun yeryüzündeki temsilcisi olarak halife, sultan öne çıktı. Allah çok uzaklarda, onun adına ben hüküm sürüyorum. Allah'a iman ediyorsanız o zaman bana itaat edeceksiniz.
Acayiptir ki sadece oralarda şu kadar bir yerde yapıyor.
Evet.
Yani, dünya var. Denklem bu. Türkiye'de bunlar tartışılıyor ama.
Tabii, yani, tabii yani şu an ne deniyorlar?
Erdoğan itirazın Allah'a itiraz anlamına geldiğini iddia eden ciddi bir kitle var.
Var. Çünkü demin de dediğim gibi kökü Muaviye'ye kadar gidiyor. Sonraki süreçte de var. Bu tabii bunun örnekleri var. Cumhurbaşkanımız ümmetin lideridir. Allah'ın takdiriyle bu milletin başına geçmiştir. İslam dünyasının lideridir. Ona muhalefet, ümmete muhalefet, dine muhalefet, Allah'a muhalefettir. Zındıklıktır, kafirliktir biçiminde böyle düşünen bir kitle var maalesef. Ciddi sayıda taraftarı da olan bir kitle var. İşte biz yaptığımız çalışmalarda özetle ifade edelim. Bu zihniyetin karşısında yer aldık ve hedefe oturtulduk tabiri caizse. Tabii cesaretle de fikirlerimizi söyledik, aktardık. Yani İslam tarihinde böyle bir egemen dini anlayış, resmi dini anlayış var ama her zaman muhalif bir dini anlayış da oldu biliyorsunuz. Tabii. Yani muhalif İslami hareketler de oldu. Biliyoruz işte Ebu Zer Gıfarileri, Hazreti Alileri biliyoruz. 12 imamları biliyoruz. Resmi devlet sünniliğine karşı muhalif sünnilik de var. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife muhalif sünnidir. Emevilerle hiçbir zaman geçinememiştir. Abbasilerle geçinememiştir. Abbasiler de Emeviler de sünni olduğu halde sünniliğin önemli temsilcilerinden İmam-ı Azam Ebu Hanife iki sistemle de geçinememiştir. Netice olarak Abbasiler Ebu Hanife'yi zindana atıp kırbaçlayarak öldürmüşlerdir. Mesela. Dolayısıyla muhalif bir dini akım da daima oldu. Çok güçlü bir şekilde yer aldı. Biz aslında bir nevi
devamı gibiyiz.
Yani tabii o kadar büyük bir misyon kendime biçmeye hicap ederim, utanırım tabii.
Yok sizi yüklüyorlar gibi sanki.
Evet birileri yüklüyor tabii ama ben kendimi
ortaya böyle... düşman lazım ya. Evet. Sonuçta düşmanlaştırma bir başladı mı bu ucu bucağı sonu olmuyor yani. Tamam evet. Biz zaten düşman belliyorlar. Hani sizin söylediklerinizi ben söylesem.
Evet.
O kadar zaten söylerim. Ama siz söyleyince.
Halbuki burada şey var yani şimdi bu çizgi giderek genişleyen bir çizgi haline geliyor. İşte ilk AKP iktidarının ilk döneminde işte biz demokratiyiz, bize demokratik demeyen kafirdire varan bir hat varken bugün biz ne dersek itiraz eden düşmandır, dış güçlerin adamıdır, dış güçlerin ajanıdır.
Peki siz eğitimin içinden gelen bir insansınız sonuçta 20 yılınızı verdiniz. Bunun 16 yılda bu iktidarda geçti.
Evet.
Bu hele hele işte verdiğiniz ders itibariyle de öğrencilerdeki dönüşümü gözlüyor olmalısınız. Tabii. Yani bu kadar bir abanmaya rağmen iki araştırmalarda işte gösteriyor yani dindarlaşma oranlarının öyle umulduğu gibi de olmadığı. Sizin duyduğunuzu benzer tepkiyi genç insanlar da duymuyorlar mıdır? Çünkü bu kadar saçmalarsan yani akıl var, izan var yani sonuçta bu çocuklar da bir odaya kilitlenip büyütülmediğine göre hepsinin elinde birer cep telefonu var, hepsinin Facebook'u var. Yani bir şeyleri de görüyorlar.
Kesinlikle o kadar etkili
oluyor ki. Bu çelişki ne hale getiriyor işi?
Aslında şöyle değerlendirebiliriz. Hem sizin verdiğiniz örneği esas alarak yani bu iletişim çağının verdiği ortaya koyduğu imkanları dikkate alarak gençlerin bu noktada bilgi kaynakları çoğaldı. Bilgi üzerindeki tekeller kalktı. Önceden ulema din konusunda bilgiyi tekeline almıştı. Onlar ne kadar verirse o kadardı. Ama şimdi o duvar yıkıldı. Gençler kendi imkanlarıyla bilgiye ulaşıyorlar ve farklı bilgilere ulaşıyorlar. Din konusunda da tek görüş budur diye kendilerini kayıtlamıyorlar. Başka en aykırı dini fikirlere hatta dini reddeden görüşlere, işte ateist, deist propaganda yapan kaynaklara da ulaşıyorlar. Dolayısıyla eskisi gibi zaptu rapt altına alamıyorlar gençleri. Bütün bu çabaya rağmen, bütün bu İmam Hatip liselerini çoğaltmaya yönelik gayretlere rağmen, Diyanet'in çabalarına rağmen.
Zaten bir iç tartışma da yürüyor yani.
Evet.
İslami mahallede diyeceğim.
Tabii orada da yoğun sorgulamalar var. Yani bu konuda farklı düşünen tek ben değilim o camianın içerisinde. Ben kendim o camiaya ait addetmiyorum. Onu da ifade edeyim bir yanlış anlaşılma olmasın. O camianın içerisinde de bu sorgulama devam ediyor biliyorsunuz. Haklarında katli vaciptir biçiminde fetva verilen ilahiyatçılar var benim dışımda. Önce tövbeye davet edeceğiz. Tövbe etmezse...
Tabii bunları WhatsApp yazışmalarıyla
Evet bunlara tanık olduk.
Bir yanlışlıkla gözümüzün önüne serildi. Eğer o yanlışlığı yapıp başka bir isme atmasalardı o mesajı. Geçmişte yaşadığımız bu işte şimdi AKP'nin de doğuda ortağı olan Hizbullah'ın Türkiye'de yaptığı katliamları biliyoruz. Evet, domuz bağıyla evlerin içlerinden bir sürü cesetlerin çıktığı, insanların ülkelerinden kaçmak zorunda kaldığı bir tablo vardı. Bugün çok benzeri diyaloglar dönüyor. Maalesef. Bunların fiiliyata dönmemiş olması
dönmeyeceği anlamına gelmez.
Yarın sabah dönmeyeceğini ki Türkiye bu anlamıyla egemen dini anlayışa uymayan insanların katledilmeleriyle ünlü bir ülke. Maalesef. Yani bir sürü katliam yaşadı bu ülke ve aynısı şu an benzer bir biçimde alttan alta kaynayarak geliyor. Üstelik çok daha egemen üst baskın bir sesle geliyor. İşte bir gazete açık açık size hedef göster. Yeni Türkiye'nin resmi gazetesi diyebiliyoruz ona. Yani evet, ödüllerle yani daha... Yani
isminiz yeni akitte çıktı mı tamam.
Evet öyle maalesef bir tarikat lideri ismini zikretmekte mahsur yoktur zannediyorum. Cübbeli Ahmet diye bilinen vaaz kürsülerinden peyderpey sürekli ismimizi anarak kendi müritlerine, militan müritlerine bizi hedef gösterdi. Bir yıldır bunu yapıyor. Ve biz görevden alındığımızda, uzaklaştırıldığımızda kutlama mesajı yayınlayacak kadar da pervasızca davranıyor. Başardık diyecek kadar, hayırlı olsun diyecek kadar.
Çünkü aynı şey aslında geçen bu cuma günü yaptığı bir vaazında ortaya çıktı. Bir başka tarikatın kendi isimlerini kullandığını, kendi isimlerini kullanarak devasa bir dünyevi zenginliğe sahip olduğunu söyledi. Biz bunlardan bu ismi almak için uğraşıyoruz dedi. Şimdi...
Telif hakları yasından yürüyor.
Tabii yani. Buradaki en basit gösterge marka şudur. Bizim yerimiz onlar zengin oluyor. Biz daha fazla zengin olmak istiyoruz.
Tabii onu demek
istiyoruz. Bunun Türkçesi budur.
Evet. Yani hakkımı yiyorlar diyor. Ortada hak oluşturan gelir ne, o para ne, hiç bunu konuşmuyor.
Tabii insanların işte dini inançlarının sömürüsü dışında herhangi bir gelir kapısı olmayan malzemeler bunlar.
Maalesef tabii bakıyoruz yani dini bir ticaret aracına dönüştürdüler. İşte bu terliği alırsanız, giyerseniz... Rüyanızda peygamberi görürsünüz deyip terlik...
Cennetten arsa sattılar yani.
İşte öte yandan...
Orta çağda olsa anlayacağım da arkadaşlar.
Bu yüzyılda oluyor bunlar evet yani maalesef.
Orta çağ zihnini Türkiye yeni yaşıyor. Yani
maalesef.
Türkiye'de cumhuriyetin kurulması, laikliğin gelmesiyle beraber orta çağ geri doğru itilmişken biz 2000'lerin ortasından itibaren yeni bir orta çağ yaşamaya başladı.
Yani cumhuriyet biraz baskılamıştı o anlayışları. Evet. Biraz zapturapt altına almıştı. Biraz belki evet Jacobenciydi ama başka belki yolu
başka
yoktu.
Yoktu.
Şimdi. Ama o baskıyı kırdılar şu anda tabiri caizse. Yani karşı devrimciler diyelim cumhuriyet devrimi temelinde iktidara geldiler. onun sonuçlarını şu anda yaşıyoruz.
Polo ailesi. Tabii Çin'in en iyi sonucu Polo ailesi de görüyorsun işte.
Tabii tepin işte Polo ailesi örneği bunun en güzel örneği. Yani
istesen olmaz yani tam bir böyle sosyolojik çalışma dosyası gibi. Yani
geçen hafta da biz gündem yaptık. Başlığımız da yeni Türkiye'nin mahsulüydü Polo ailesi dediğimiz aile. Tam olarak da bu.
Evet. Yani sen tarikatlaşmayı, bu tip kapalı toplum örgütlenmelerini devletle bireyin arasına bu kadar çok yapı koyarsan olacağı bu.
Tabii.
Yani yozlaşmaması mümkün değil. Buyurun.
Şimdi bizi itham ettikleri din karşıtı sözü mesela. Yani Akit gazetesinin manşetinde bu şekilde yer aldı. Din karşıtı demek ne demek? Yani dinsiz yani. Bir daha avami söylersek yani daha anlaşılır halk diliyle söylersek dinsiz dememek için din karşıtı biraz onu artık daha böyle bir
tamam, dinsizden de tırnak içinde beter bir yaklaşım. Çünkü şimdi dinsiz kendi halinde
kendi kendine dinsizlik yapabilir de
hayatına devam edebilir ama din
karşı dolayısıyla de çalışıyor demek.
Yani bir aktif şekilde dine karşı savaşıyor.
Faaliyet gösteriyor. Tabii. Yani onu, din ne? Evet. Din de Yeni Akit'in savunduğu şey.
Evet. Yani ben aslında başka bir takım yayınlarda da katıldığımda şunu demiştim daha evvelden. Eğer din işte Cübbeli Ahmet'in anlattığı gibi ise Akit gazetesinin yayın politikasına hakim olan zihniyetse ben o dinin kafiri olmaktan gurur duyarım.
Evet.
Açıkça söyledim ki aynı görüşleri tekrar söylüyorum. Dini onlar gibi anlamıyorum, onlar gibi yorumlamıyorum. Dolayısıyla da onların bu şekilde beni itham etmelerini yadırgamıyorum da. Evet onlarla aynı dinden değilim sonuç itibariyle. Onların kafir demeleri benim inanç dünyamdaki müminliğime zarar vermiyor. O müminliği teyit ediyor. Teyit ediyor yani güçlendiriyor. Yani küfür bizde iman olur der. Şah Hatayi'nin bir şeyi vardır, deyişi vardır. Bir kısmını söylüyorum sadece uzuncadır. Şimdi onların küfür dediği bizde imandır. Dolayısıyla küfür iman kavramları da izafidir. Yani durduğunuz yere göre, inandığınız değerlere göre değişir. İlginç olan şu ki tarihte dinsizlikle itham edilen en önemli kişiliklerden, abide şahsiyetlerden birisi de İslam peygamberi Hazreti Muhammed'dir. O da dinsizlikle itham edilmiştir. O dönemin rahipleri tarafından, o dönemin ruhban sınıfı tarafından, yani Ebu Cehiller tarafından, öz amcası olan Ebu Leheb tarafından Hazreti Muhammed'e dinsiz denilmiştir. Hatta Bedir Savaşı'ndan önce Ebu Cehil bir dua ediyor. Allah'ım diyor, bu savaşta bizi Muhammedi dinsizlere karşı galip eyle. Şimdi müşrikler Allah'a inanıyordu. Ama Allah'a ortak koşuyordu. Yani putları Allah'a ortak koşuyorlardı. Ve Ebu Cehil'in böyle dua ettiğini öğreniyoruz. İslam tarihinin kaynaklarından. İlginçtir.
Aslında Allah çok bir tam bir siyaset felsefesi örneği aslında. Evet, yani sizden olmayanları nasıl yani küçük duruma tırnak içinde düşürmeye çalışırsınız? İşte toplumun genel inanış değerlerinin, anlayışının dışına itip düşmanlaştırarak yaparsınız bunu.
Evet.
Bu size alan açar, istediğinizi temizlersiniz ve Türkiye'de de bu yaşanıyor.
Evet. Yani şimdi Ebu Cehil'in o duası, tekrar ifade edeyim, o duası bugün bir nevi yeniden başkaları tarafından ediliyor gibi. Sadece bana karşı değil genel anlamda söylüyorum. Pek çok çevreye karşı ediliyor. Yani hükümetin paralelinde ona uygun görüş serdetmiyorsanız hangi anlamda olursa olsun, ekonomik anlamda bile olsa hani daha apolitik değerlendirilebilir belki yani dinle ilintisi bakımından falan o konuda dahi hemen dinle irtibatlandırılıp Allah düşmanlığıyla falan mesela ne diyor? Onun doları varsa bizim Allah'ımız var. En son onların doları varsa bizim imanımız var. Ne alakası var? Allah, dolar, iman.
Yani, niye eşitledim diye.
Bu yani, diyenler dolar tahvili satıyorlar aynı anda.
Evet,
şimdi bu işte din, ticaret, din, siyaset, din, zenginleşme bağlantısının en güzel ortaya koyan şeylerden biri bu söylediğiniz şey.
Tabii tabii.
Yani bizim Allah'ımız var, onların doları var ama biz dolar bazında tahvil de satarız.
Evet doğru. Şimdi, çok
yani, Allah'ın arkasından mı dolaşıyorsun? Bu mu? Yani, yapmaya çalışan şey bu mu?
Evet.
Peki sizin mesleki olarak da gözleminiz, sizin gibi düşünen camia içinde insanların sayısı saydığınız gibi 12 tane mi?
Daha fazla onu ifade edeyim.
Yani o 12 tanesi, bir umut var mı yani?
12 cesaretle bildirinin altına imza koyabilenler. Telefonda görüştüğümüzde, yüz yüze görüştüğümüzde kesinlikle aynen öyle düşünüyorum deyip de imza koymaya çekinen, korkan kesinlikle ifade edeyim 50'den fazla kişiyle görüştüm ben o zaman. Büyük bir yani ihtimal gördüklerimle görüştüm tabii. Hiç umudum olmayanla görüşmüyorum. Hı-hı. Ama hani şu hoca bu hususta yer alabilir. Bu hususta...
Ama bizim... tanımadığınız ama böyle düşünen birileri varsa da sizi bulurlarsa ne güzel.
Evet tabii buldular da öyle de oldu. Yani Hı-hı. bizzat beni bulanlar da oldu. Destekliyorum yaptığınız çalışmayı ama ben imza koyamayacağım maalesef. Diyor ki işte çocuğum...
Korku devleti böyle bir şey.
Çocuğum diyor, oğlum diyor üniversitede. Hayatı i̇şte doktora olsun. Yapıyor diyor. İşte ne bileyim yüksek lisans yapıyor diyor. Ben şimdi burada bildiride adım olursa çocuğum zarar görür.
Mesela tabii
birisi böyle demişti mesela.
Haklıdır.
Evet ilahiyatçı arkadaş. Tabii din kültürü öğretmenlerinden çok vardı. İnanılmaz cami imamlarından vardı. Hı-hı. Ama aman hocam bizim adımız geçmesin. Hı-hı. Fakat size dua ediyoruz diyen evet. inancı doğrultusunda böyle destek olanlar vardı. Yani içten içe bir kaynama var aslında. Ümitsiz olmayalım. Hı-hı. Fakat işte bunun cesaretle ortaya konulması lazım. Koyabilenlerin sayısı az. Biz bu noktada cesaretle ortaya koymaya çalışanlardan biri olduk. Başka arkadaşlarımız da var. Yani şimdi söz sözü açıyor. Akabe cemaati vardır biliyorsunuz. Akabe Vakfı Mustafa İslamoğlu. Bugün onun yayınladığı bir yazdığı bir tweet var. Bu kaçıncı ölüm tehdidi. Şimdi bakınız Mustafa İslamoğlu da bir ilahiyatçı, İmam Hatip mezunu. Mustafa İslamoğlu birkaç yıl evvel, 2 yıldan fazla oldu, bir yine böyle bir paylaşımda bulunmuştu. İmam Hatipler'de IŞİD zihniyeti hakim, müfredata o hakim demişti. Ve bunun neticesinde İmam Hatiplerin sayısı çoğaldıkça IŞİD zihniyeti de çoğalıyor. Biçimde eleştiriyor, kendisi de İmam Hatipli. Çünkü oradan yetişmiş ve orayı biliyor. Abi İmam Hatiplerin tümü böyledir de demiyoruz. İmam Hatip öğretici kadro içerisinde yer alıp da o anlayışa itiraz eden ve içeriden mücadele eden çok hocalarımız da var.
Siz dini Türkiye'de ekmekten yani o rant pastasından pay almanın aracı haline getirirseniz IŞİD da orada örgütlenir. İşte geçen gün gördük bir operasyon yapıldı. Konya'da bir IŞİD hücresi yakalandı. IŞİD hücresinin lideri eski özel kuvvet polisi.
Evet, buyur, evet.
Şimdi Karlov suikastini biliyoruz. Keza aynı. Evet. Yani oradaki savunma bile ben işte Fethullahçılara temas ettim, Süleymancılarla temas ettim, bunlara katılmadım, şu bu vesaire. Yani devletin içerisinde dönen tezgah, yani Fethullahçı mısın, Süleymancı mısın, bilmem neci misin, yani böyle bir devlet mi olur?
Yani insanları itikadıyla baş başa bırakan bir yapı yok. Özgürleştiren bir yapı
tam
yok.
Tam da söylediğim bir şey buydu. Başka yani cendere kuruluyor. Yani. İnsanların işte o cumhuriyetin peşinen yaptığı, insanların inanışlarıyla aradan tarikatı çekmediğiniz durumda devleti değil, yani o ülkenin yurttaşlarının çıkarlarını değil, tarikatın çıkarlarını ve emirlerini dinlemeye başlar insanlar. Ve öyle olunca da giderler. Uluslararası çok büyük bir krize sebep olabilecek. Ve masum bir insan orada bir tane Karlov diye bir adam var. Onun kafasına sıkmaya sizi iter. Niye? Çünkü sizin tarikatınızın çıkarı o insanın öldürülmesinden yana.
Ki inananları da bir türlü köleleştirmiş oluyor aslında.
Kesinlikle tabii. Yani.
Hocam son bir cümle alayım sizden. Programımızın sonuna geldik.
Yani evet.
Bundan sonrasına dair ne yapacağınız da olabilir.
Evet yani bizim maruz kaldığımız...
Başa gelen geldi artık.
maruz kaldığımız muamelenin neticesi... henüz kesinleşmiş değil. Yani yargı süreci devam ediyor. Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası, Eğitim İş Sendikası'na üyeyim ben. Yöneticiyim orada da. Yönetici kimliğimle zaten bu yayınlara katılıyorum. Yazılarımı yazıyorum, demeçlerimi veriyorum. Sendikamızın hukuk bürosu olayı yargıya taşıdı. Yargısal sürecin sona ermesini bekleyeceğiz. Şu anda açığa alınmış durumdayım. Soruşturmanın neticelenmesini bekliyoruz. Kamuoyundan büyük bir tepki oluştu elbette ki. Çok büyük manada destekler söz konusu oldu. İnşallah bu süreç iyilikle sonuçlansın diyelim. Yeniden görevimize dönmeyi arzu ediyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin yasalarda ifade edildiği şekliyle söylüyorum. Milli Eğitim Kanunu'nda der ki din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğrencilere laiklik ilkesini benimsetecek şekilde işlenecektir, verilecektir. Laiklik ilkesi doğrultusunda bu dersi işleyeceksiniz diyor. Tabii Türkiye'de kanunlar uygulanmıyor. Uygulanmadığı için bu konuda da uygulanmıyor. Tam tersine din kültürü öğretmenlerinin kendi özel ajandaları var. Sınıfa girdiklerinde devletin müfredatının bile ilerisinde İslamcı bir ajandaları var maalesef. Yani o ders kitaplarındaki konuların da ötesinde İslamcı bir müfredatı var.
Doğrudan propaganda yapıyor.
Tabii.
Her şeyle büyük bir dönüşüm var. Yani bugün işte dün gördüm ben Türk Dil Kurumu, Mustafa Kemal'in kurduğu Türk Dil Kurumu.
Türk Tarih Kurumu.
Türk Tarih Kurumu bir küçük video hazırlamış.
Vahdettin'le.
Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını yönelik. Oysa biz biliriz ki Vahdettin İngiliz gemisine binip İstanbul'dan kaçmıştır. Sadece bununla yetinmedi. Anadolu'nun kentlerinde onlarca isyan başlatmıştır. O da yetmedi. İstanbul'da bir ordu kurup Kurtuluş Mücadelesi'nin üstüne İngilizlerle beraber yürütmüştür bu orduyu. Yani
tabii.
Nasıl bir kahraman?
Çok daha... Özür diliyorum, vakit bitti ama çok daha spesifik bir örnek verip ben izninizi isteyeyim. Sakarya Meydan Muharebesi yapılırken Vahdettin sarayda bilmem kaçıncı karısıyla evleniyordu. Tam o gün, yani muharebenin yapıldığı gün düğün töreni vardı.
Çünkü hocam saraylar böyledir. Yani saray, nerede bir saray varsa orada halka düşmanlık var.
Evet. Diyoruz çok ve teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte günün sonunda da buluşmak üzere. Hoşçakalın.